Ayrım 3. Yaban Kazları. Daniel Carney. Sayfa 35. 3. Bölüm. Rapper Genders epey eski Morris arabasını Thames nehrine bakan ve Hurlingham kulübü yakınlarındaki eski ama güzel apartmanın önüne park etti. Arabanın ışıklarını söndürüp arkasına yaslandı ve tenteye yağan yağmurun sesini dinledi bir süre. 50 yaşlarında ama hala güçlü kuvvetli iri yarı adamdı. Sert ve sakallı yüzünde karakterini açığa vuran bir çekicilik seziliyordu. Dumanlı gri gözlerinde çok şey görmüş ve acısı yüreğine işlemiş bir keder perdesi vardı. Kendisine başvurduklarında "Esrar işi yok" demişti. "Cebimde 5 para yok beyim, paraya da çok gereksinimim var ama esrar taşımam. Esrar dışında ne olursa taşırım." Dinlememişlerdi ve şimdi de bedelini ödeyeceklerdi. Genders arabadan inip apartmanın üst katına baktı. Işıklardan ve gürültüden yukarıda epey hızlı bir eğlencenin sürmekte olduğu anlaşılıyordu. Yağmurluğunun cebinden kağıda sarılı küçük bir paket çıkarıp elinde tarttı. Buz gibi yağmur saçından aşağı süzülüp sakalına karışıyordu. Binaya girdi. Halı döşeli uzun bir koridordan geçip merdivenin yanı başındaki eski model asansöre doğru yürüdü. Demir kapıyı kapattı, düğmeye bastı. Asansör sarsıla sarsıla gıcırdayarak 5. kata çıktı. Genders asansörün loş ışığında cebinden Rus yapısı Tokarev 7.62'lik otomatik tabancasını çıkardı. 8 mermilik şarjörü yerine taktı. Silah 1969'ların Kongosu'nun bir anısı olup böyle günler için saklanmıştı. Asansör sarsılarak durdu. Genders kısa bir koridoru geçip bir kapıyı tıklattı. İçeriden gelen gürültüyü bastırması için 2 kez daha vurması gerekti. Sonunda gözetleme deliğinde bir göz görüldü. Kapı zinciri çekilmeden aralandı. "Ne arıyorsun burada?" diye güneyli şiveli biri sertçe sordu. "Sana buraya ayak basmamanı söylemiştim." Arkadan müzik sesini bastıran bir gencin sesi duyuluyordu. "Yavrum, benim babam şeytanın ta kendisiydi. Annem de onun metresiydi. Ben doğuşumdan bu yana kaçığım. Kaçık, anladın mı?" Islak yağmurlu içinde omuzları çökmüş yaşlı bir Genders'ın karşısındaki için hiçbir tehlikesi yoktu. Cebinden paketi çıkardı, özür dileyen bir sesle "Başım belada" dedi. "Seni izleyen var mı?" diye iri yarı adam sordu. Genders başını salladı. Adam zinciri çekti. "Pekala, patronla görüşsen iyi olur o halde. Gir içeri çabuk." Genders küçük bir holden büyük ve boş oturma odasına alındı. Siyaha boyanmış duvarlardaki tabloları aydınlatan spot ışıkları dışında oda karanlıktı. Yerde kalın beyaz halılar vardı. Bir köşede üzeri boş şişeler ve kadehlerle dolu bir bar göze çarpıyordu. Yatak odası kapısında bir genç belirdi. Çırılçıplaktı. Yine çırılçıplak iki genç kız kendisini güçlükle ayakta tutuyorlardı. Üçü de ya içkiden ya eroinden kafayı bulmuşlardı. Adam kapıdan "Şu anda bir kasa viskiyle bir kucak dolusu kadın bulamazsam kendimi öldürürüm" diye bağırdı. Genders'ı görünce şaşırmış gibi gözlerini kırpıştırarak baktı. "Senin ne işin var burada?" Genders'ın yanındaki adam başı beladaymış dedi. "Kızları göndersen iyi olur." "Hemen." Genç adam dönüp kızları yatak odasına itti. Bir an sonra bir havluya sarılmış olarak döndü, ara kapıyı kapattı. Sinirli bir sesle "Ne oldu?" diye sordu. "Eroin taşıdığımı söylemeliydiniz," dedi Genders. Bir yandan da odada kendinden başka kimse olmadığından emin olmak için çevresine bakınıyordu. "Size esrar işinde yokum demiştim." "Ne olmuş yani?" diye genç adam omuz silkti. Yüzündeki yorgunluğa karşın zayıf, uzun boylu ve yakışıklıydı. "Senin gibilerin yüzlercesini bozuk para gibi harcarım ben. Sana herhangi bir şey açıklamama gerek yok moruk. Şimdi ne olacak biliyor musun?" Kendisine yeni bir eğlence çıkmış gibi sırıttı. Uzun sarı saçlarını arkaya atarak Genders'a doğru yürüdü. "Sana dediğimi başta yapacaktın. Şimdi Randy canını okuyacak çünkü, değil mi Randy?"
"Yine de bana önceden söylemeniz gerekirdi." Genders Randy'ye dönüp tabancasını çıkardı.
"Haydi göster kendini Randy!" diye bağırdı genç adam. "Canını oku şunun."
Randy yerinden kıpırdamadı. İri yarı esmer bir adamdı. Terlemeye başlamıştı.
''Ulan bacaksız, şöyle Randy'nin yanına yaklaş bakayım.'' dedi Chandler yumuşak bir sesle.
Çok sakindi ama bakışları buz gibiydi, silahını sallayarak.
''Bacaksız, sakın bir oyun yapayım.'' demediği adamı uyardı. ''Yoksa havlunu aldığım gibi seni pencereden aşağı sallarım. O müthiş erkekliğini bütün dünya görür sonra, anladın mı? Ondan sonra da aşağı atıveririm seni.''
Genç adam bir an ağzı açık baka kaldı. Sonra havlusunu sıkı sıkı tutarak Randy'nin yanına koştu. Chandler gülümsedi.
''Oğlum Randy, seni tehdit etmeme hiç gerek yok. Eğer dediklerimi yapmazsan seni paramparça edeceğimi çok iyi bilirsin. Onun için uslu uslu kemerini çöz ve pantolonunu indir bakalım. Eğer üzerinde silah varsa onu da bırak, tamam mı?''
''Atla şunun üstüne Randy!'' diye genç adam konuştu. ''Haydi göster kendini, herif moruğun biri.''
''Sus be!'' dedi Randy, ''başımız belada.'' Pantolonu düşünce mavi çizgili donu ortaya çıktı. ''Şimdi pantolonunu ayağınla it bakalım.'' dedi Chandler. ''Sonra da gömleğini çıkart.'' Adam dinleni yaptı. Chandler halının kenarını işaret etti. ''Şurada duvarın dibinde durun bakalım.'' ''Ben'' diye genç adam söze başladı ama korkudan sesi pek kısık çıkmıştı. Bir daha denedi.
''Senden kötü intikam alırız.''
Randy'yi gösterdi.
''Değil mi ha?''
''Sus be!'' dedi Randy yine. ''Bak beyim!'' dedi Chandler'sa. ''Bunun bir boka yaramadığını bilirim ama daha çocuktur. Babası Amerika'da mafyanın büyüklerindendir. Onun için sakin sakin çekilip gitsen iyi olur. Başına da bir şey gelmez. Bu olanları unuturuz. Yani demek istiyorum ki, madem ki eroin işinden hoşlanmıyorsun, pekala, kabul ederiz, oldu bitti, tamam mı ha?''
Chandler cebinden paketi çıkartıp gence attı. ''Aç bakalım.'' Genç paketi açtı. İçinde küçük beyaz bir eroin tozu topağı vardı. ''Bu sizin için yaptığım ilk işti.'' dedi Chandler. ''Doğrusu daha talihli olabilirdiniz. Ama ne yazık ki bağlantı kurmam gereken kız yanına vardığımda ölmek üzereydi.
Çok kötü mal satıyorsunuz dostlarım. Ama iş bu kadarla kalmadı. Kızın gözlerimin önünde ölmesi bana ilk karımı anımsattı. Uzun bir süre önce o da öyle ölmüştü. O kadını çok severdim. Onun için şimdi ye bunu bakalım.''
''Ne?'' diye genç kısık bir sesle bağırdı.
''Ye!'' dedi Chandler. ''İkiniz de yarı yarıya yiyeceksiniz.''
''Hayır!'' Randy yerinden kımıldadı.
Chandler adamı aldından vurdu. Randy bir an olduğu yerde kaldı. Sonra başı paramparça olarak yere yığıldı. Chandler gidip yatak odasının kapısını kilitledi. Silahını gence doğrultarak dedi, ''Bir daha söylemeyeceğim.'' Genç adam eroinin tümünü yedi.
''Ben yolumu bulurum dostum.'' dedi Chandler. ''Mide pompası falan düşünme boşuna. İçine fare zehri karıştırdım. Ölmeden önce biraz acı nedir öğrenmen iyi olur diye düşündüm. Az sonra kaslarında duymaya başlayacaksın. Sonra sırtın gerilecek, belki de kırılana kadar.
10 dakika içinde ölmüş olacaksın. Kızın ölmesi o kadar çabuk olmadı. Şimdilik eyvallah.''
Genç adam haykırmaya başladığı anda Chandler kapıyı kapattı. Binadan hiç acele etmeden çıktı. Avluda durup yağmurdan korunmak için yakasını kaldırdı. Genç adamın ailesini biliyordu. Kendisi için saklanacak bir yer olamayacağını da. Ancak Chandler gibi gururlu bir insan para kazanmak için esrar satıcılığına başladı mı yolun sonuna gelmiş demekti. Yaşamının yarısının bir anlamı yoktu artık. Apartmanın üst katına son bir kez daha baktı, sonra arabasını park ettiği yerde bırakıp gecenin karanlığı içinde kayboldu.
4. Bölüm. Faulkner için gece çok yavaş geçiyordu. Dar ve rahatsız yatağa sırt üstü uzanmıştı. Soluk tül perdeden giren sokağın turuncu ışığı odayı insanı ürküten bir loşluk veriyordu. Oda küçüktü, bir kenarda bir musluk, üzerinde eski bir ayna. Yatağın yanındaki komodinin üzerinde yarım şişe viski vardı. Faulkner şişeye dokunmamaya söz vermişti. Çok kez içkiyle uyumaya çalışmış ama hiç başaramamıştı. Her seferinde şimdi olduğu gibi vücudu dinlenir ama zihni durmadan çalışırdı. Bilinçsizliğin yarı aydınlığında unutulması çok daha iyi olan anılar kafasına doluyor ve kendisini kedere boğuyordu.
Tel Aviv'deki otel odasında Limbani'nin gelip anlaşmayı imzalamasını bekleyişini anımsıyordu. Herkes hazırdı, bütün işler tamamlanmıştı. Bu kendisinin geri dönüşü olacaktı. Herkes artık zamanının geçmiş olduğunu, içkiye aşırı düştüğünü, yaşlandığını söylerken son büyük anlaşmasını imzalayacaktı. Şimdi ise bir zamanlar emrinde çalışmış olan küçük Martin gibi insanlar kendi paralı asker birliklerinin başlarına geçmişlerdi. Limbani'nin kaçırıldığı haberini duyunca tüm dünyası başına yıkılmıştı. Adamlarını terk etmiş, kendini içkiye vurmuştu. Bir sabah uyandığında kendini bir İsrail cezaevinde bulmuştu. Yapayalnız ve kimsesiz. Bitmişti artık. Paralı asker komutanı olarak bir hiçti. Sıfır. Tanrım, yaşamı boyunca hiç bu kadar düşmüş olduğunu anımsamıyordu. Tam o anda telefon çaldı. Saatin sabahın 3'ü olduğunu bilmiyor musunuz diye otel katibi öfkeyle sordu. Faulkner saatine baktı. Evet, öyle. Santral gece yarısında kapanır. Hiç kuralları okumaz mısınız siz? Neyse, biri sizi arıyor.
Alo, alo Faulkner.
Konuşan Balfour'du. Faulkner örtüyü sırtına çekerek doğruldu.
Efendim.
İyi dinle. Balfour'un sesi endişeliydi. Bulmamı istediğin o Amerikalı var ya, Genders hani. Gece yatmadan önce zaman kazanmak için bir iki telefon görüşmesi yapayım dedim. Az önce cevap geldi, başı dertte. Şu anda ölmüş olabilir. Faulkner battaniyeye daha sıkı sarındı. Ne olmuş? Dün gece iki mafya adamını öldürmüş. Biri ailedenmiş. Seninki şu anda saklanacak delik arıyordur.
Hala kentte mi?
Sanırım. Bütün kent sarılmış durumda. Çok kötü bir iş yapmış. Bu ülkede yapılan en büyük anlaşmayı yapmışlar yakalanması için.
Faulkner bir an düşündü. Genders'ın gece karanlığında Londra sokaklarında dolaştığını, kendisini saran çemberin giderek daraldığını görür gibi oluyordu. Şimdi evde misin diye sordu.
Evet. Yarım saat sonra oradayım. Onu bulmaya çalış. Elindeki bütün olanaklardan yararlan. Elimden geleni diye Balfour başladı ama telefon kapanmıştı bile.
Faulkner aşağıya indiğinde uyuklayan gece katibine en yakın taksi durağı nerede diye bağırdı.
Adam şaşkınlıkla ayağa fırladı. Cromwell Caddesi'nde dedi.
Dışarıda hafif bir yağmur vardı. Faulkner suratını asmış oturuyordu takside. Pazar sabahı saat 3:30, sokaklar bomboştu. Islak kaldırımlar yansıyan sokak ışıkları altında turuncuya dönmüşlerdi. West End'deki kulüpler boşalınca giderek daha çok göze batacak diye düşündü. Ama hayır, Genders şu anda sokakta olamazdı. Yaşlı tilki bunu yapmayacak kadar kurnazdı. Bir yere gizlenmiş olmalıydı, iyi bir yere hem de.
Taksi Kensington Caddesi arkasında beyaza boyalı gösterişli bir evin önünde durdu, ışıklar yanıyordu.
Faulkner zile basar basmaz kapı otomatik olarak açıldı. Dar bir merdivenden çıkınca Balfour'u sahanlıkta buldu.
Diye sertçe sordu Faulkner.
Balfour endişeliydi. Şu anda Genders'ı ne mafya bulabiliyor ne de biz.
Güzel döşedi, sıcak bir odaya soktu konuğunu.
Karım bu hafta sonu ailesini ziyarete gitti, rahatına bak.
Faulkner hoş yüzlü, sarı saçlı bir kadınla ikiz oğlanların fotoğraflarına baktı.
Oğlanlar yatılı okulda dedi Balfour gururla. Sonra yine o endişeli ifadeye büründü. Bundan sonra Genders'ı olacaklar bizi ilgilendirmez. Bu işe ne kadar az karışırsak bizim için o kadar iyi olur. Neyse, buraya kadar geldiğine göre sana bir içki vereyim. İçki dolabına doğru yürüdü. Faulkner odanın ortasında duruyordu.
Balfour, ben Genders olmadan hiçbir işe girmem.
Albay Faulkner, durumunu çok iyi biliyoruz. Hiç de bu havaları çalacak halin yok.
Limbani'ye ihtiyacınız var Balfour. Kongo'yu iyi bilirim, Limbani'yi de. Onu size getirebilirim. Üstelik bu kadar kısa zaman içinde başka birini de bulamazsınız. Bu yüzden Genders için çıkartılan o ölüm fermanını iptal ettirin.
Balfour bir an düşündü. Faulkner'a viski kadehini uzattı.
Yani eğer onun ölüm fermanını kaldırtırsak tehlikesi ne olursa olsun bizim anlaşmamızı kabul edecek misin?
Parası yeterliyse evet.
Bizi çok eli açık bulacaksın. Neden Genders'ın üstüne bu kadar düştüğünü sorabilir miyim? Ben senin yalnız kâr için çalıştığını sanırdım.
Genders benim için çok gerekli. Tanıdığım en üstün plancıdır. Ben adamları yönetirim ama birinin bizi oraya götürüp getirmesi gerek. Üstelik kaybedecek kadar çok arkadaşım da kalmadı artık. Faulkner konuşurken Balfour'da oturmuş bir şeyler yazıyordu. Kalkıp bir parça kağıt uzattı. Ben yaratılıştan kuşkulu bir insanım. Bu akşam oturup anlaşmamızın koşullarını yazmıştım. Eğer bu senin için tatmin ediciyse lütfen imzalayıp bir kopyasını alıkoy. İleride çıkabilecek anlaşmazlıklardan kaçınabiliriz böylece. Faulkner anlaşmayı baştan sona kadar okuduktan sonra her iki kopyayı da imzaladı. Başını kaldırdığında gözlerinde karşısındaki bu ufak tefek adama yeni bir saygı okunuyordu. ''Mafyanın İngiltere'ye böylesine yerleştiğini bilmiyorum.'' dedi. Balfour elindeki kadehi çevirerek koltuğa oturdu. ''Bu konuda benim herhangi birinden daha fazla bilgim yok aslında. Ama son 5 yıldır giderek artan sayıda adam soktuklarını biliyorum. Çoğunluğu yasal kuruluşları aracılığıyla giriyorlar. Polis birkaç yıl önce 1-2 Londra gangster çetesini dağıtınca hemen onların yerlerini doldurdular.'' Esrar kaçakçılığını tümüyle ele geçirdiler. Şimdi de kadın ticaretine el atmış durumdalar. Polis müdürlüğü yıllardır boş yere İçişleri Bakanlığı'nın kapısını çaldı durdu. Örgütü parçalamak için artık sıkı yönetim ve ölüm cezası gerek. Politikacıların hiçbiri buna yanaşmıyorlar. Örgüt görünüşte çok yasal çalışıyor ve herkes gibi vergisini ödüyor çünkü.
Peki Genders'a ne oldu?
Mafya liderlerinden birinin oğullarından biri hem biraz sakinleşmesi hem de işi öğrenmesi için buraya gönderilmiş. Çocuk ortalığı boş sanıp kendi başına bir örgüt kurmuş. Bunun mafya ile ilişkili olduğunu sanmıyorum. Cep harçlığı çıkarmak falan gibi bir şey. Her neyse, bu Genders'ı eroini taşımak için kullanmışlar. Genders ilk işte anlamış taşıdığı şeyi, öğrenince de aklını kaçıracak gibi olmuş. Koruyucuyu öldürmüş, oğlana da bir paket eroin yedirmiş. Malın içinde fare zehri de varmış. Oğlanın bağırsakları meşale gibi yanmış, berbat bir biçimde ölmüş.
Sonra diye soğuk bir sesle sordu Faulkner. Albay Faulkner, sonrası da şu ki bu idam fermanını kaldırtmak kolay iş değil. Ancak şu anda bizim için Limbani de çok önemli. O yüzden elimizden geleni yapacağız.
Polis Genders'ı arıyor mu?
Balfour başını salladı. Resmen değil. Mafya bu tür reklamlardan hoşlanmaz.
Ayağa kalktı. Şu anda başka bir şey yapamayız. Otelinize dönüp uyumanızı öneririm size.
Sir Edward'a haber verdik. Sabah kahvaltıda kendisiyle buluşacağım. Gelişmelerden size haber veririm.
Faulkner merdivenlerden inerken Balfour arkasından seslendi.
''Albay Faulkner, lütfen Genders'ı aramaya kalkışmayın. Sizin bölgeniz değildir burası. Başınıza bir şey gelecek olursa anlaşmamız iptal olur.''
Faulkner oteline dönünce hazırladığı ilk liste üzerinde çalışmaya başladı. Birincisinde Rafer Genders'ın tüm arkadaş ve tanıdıklarının adları yazılıydı. Liste kısaydı ama hazırlaması uzun sürmüştü. Aslında Rafer yalnız bir insandı. İkincisi ise daha uzundu ve Rafer'ın eskiden kaldığı ya da uğradığı tüm yerleri kapsıyordu. Sabah saat 7'de Faulkner çalışmasını bitirdiğinde eski bir dost hakkında ne kadar az bilgiye sahip olduğunu anlamıştı. Bir kahveye girip hafif bir kahvaltı ederken iki listeyi karşılaştırdı. Az sonra da Londra sokaklarını arşınlamaya başladı. Soğuk ve kapalı bir pazar sabahıydı. Kimi zaman sokaklar yalnız kendi ayak sesleriyle çınlıyor, kimi zaman başka ayak sesleri arasında kayboluyordu. Gün ilerledikçe giderek umudunu da yitirmeye başlamıştı. İnsanlar eski yerlerinden taşınmışlardı. Bir içki içecek kadar kalan, sonra yoluna devam eden ve arkada kendini anımsayacak kimseyi bırakmayan yapayalnız bir adamın hayalini kovalıyordu. Kongo'dan sonraki bolluk günlerinde Genders Mount sokağında büyük bir ev almıştı. Orada tabloları, kitapları ve müziği ile baş başa yaşamak kendisini çok mutlu ediyordu. Bir keresinde Faulkner'a yaşlılığı severek kabul edeceğini söylemişti. Yaşamanın tutkularından uzak, zihninin derinliklerine gömülmek, kendi tanrısını aramak ve huzuru kendi içinde bulmak için bir fırsattı yaşlılık.
Faulkner o eve gitti. Chandler bir süre önce ayrılmıştı oradan. Aldığı Kings Road adresinden de başka bir yere gittiğini söylediler. Her biri bir öncekinden daha berbat üç yere daha uğradıktan sonra Chandler'ın son bilinen adresi olan Bayswater'daki pansiyona vardı. Ama mafya kendisinden önce gelmişti. Kaldırım kenarında park etmiş arabada iki kişi bekliyordu. Faulkner içeride de daha iki kişinin beklediğinden emindi. Ağır ağır yürüyerek geçti evin önünden. Hiç olmasa Chandler hala serbest dolaşıyordu. Ama daha ne kadar? Akşam oluyordu. Hafif bir de yağmur çiselemeye başlamıştı. Bir sokak lambasının altında durup elindeki listeye bir daha baktı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 48.